Ayrım 11.
Avrupa mutfağı baharatların bol keseden kullanımıyla doğululaştı. Orta çağda yenen yemekler Hindistan'ı hiç aratmıyordu. Ardından patatesin, domatesin, Noel hindisinin ve Amerika yerlilerine ait diğer ürünlerin sahneye çıkmasıyla bu mutfak Amerikanlaştı. Fast food ne Amerikalıdır ne de Avrupalı. Orta ve uzak doğunun sokak satıcılarından devraldığımız bir mirastır. Novelle cuisine, Fransız geleneğinin Japonya kaynaklı fikirlerle aşılanması sonucu ortaya çıkmıştı. Böyle ithal alışkanlıklar her zaman azınlıklar eliyle gerçekleştirilmiş, her zaman da muhalefet görmüştür. Her türlü yenilik muhalefetle karşılaşmıştır. Ne var ki bugün hala açlık duygumuzu, neye açlık duyduğumuzu tam da bilemeden yatıştırmaya çalışıyoruz. Son derece lezzetli bazı yiyeceklerin hiç besin değeri yoktur. Bazılarını beğenmemiz için damak alışkanlığı gerekir. Bir kısmı da açlığımızı dindirmediği gibi bizde daha fazla yeme, yemekten aldığımız zevki sürdürme isteği doğurur. Bir kucaklaşmanın hiç bitmemesini arzulayan aşıklar gibi. Bu tür davranışların altında yatan nedenleri irdelemek, yiyecekler konusundaki zevklerimizden çok daha fazlasını açıklayabilir bize. Mesela yeni zevk biçimlerine ya da daha genel olarak yenilik ve yaratıcılığa ne kadar açık olduğumuz, hayal kırıklıklarını ve başarısızlıkları göğüslemeye hazır olup olmadığımız, cesareti ve özgürlüğü onaylamaktan daha fazla önemseyip önemsemediğimiz, hazlarımız hakkında konuşmaya yatkın olup olmadığımız, başkalarına zevk vermekten hoşlanıp hoşlanmadığımız gibi. Gastronomi henüz emekleme çağını süren bir bilgi dalıdır ve insanı iptilalarımızla değil, keşfedilmemiş yanlarımızla ilgilenir. Keşfetmeye çalıştığı da yalnızca insan benliğinin gizemleri değildir. Tabiatın bütünüdür. Önünde hazza ve kavrayışa dair giderek genişleyecek ufuklar uzanmaktadır. Ama bir karanlık yanı da vardır. Çünkü açlık ve acımasızlığın iğrenç gerçeğiyle yüzleşmek için henüz pek az şey yapmıştır. Ve hak ettiği saygıya da belki ancak bunu yapmakla kavuşacaktır. Yine de çatal ve bıçağın insanlar arasındaki anlaşmazlıkları gidermeye dönük katkıları muhtemelen silah ve bombalarla şu güne kadar elde edilenden fazla olmuştur. 80 alınan hazların kapsamı ise yüzyıllar geçtikçe genişleyecek yerde daralmıştır. Seks, normal koşullarda yabancılara korkuyla yaklaşan insanın bir yabancının cazibesine kapılmasını sağlayan mucizedir. Ne var ki bugüne dek yaratmaya muktedir olduğu, sevgiye ve anlayışa dair güzelliklerin binde birini bile yaratamamıştır. Pagan dinlerinin öğretisi, annemizin yemeklerinde bulduğumuz sıcaklık ve güveni, bunun bize yaşattığı aidiyet duygusunun bir benzerini cinsellikte yakalamanın yollarını gösteriyordu. Paganlara göre dünya kendi kendine işleyen devasa bir seksüel makineydi. Toprak gökyüzünün nemiyle dölleniyordu ve her çiftleşme bu ebedi tazelenme sürecinin bir parçasıydı. Kirli bir iş olmadığı gibi bütün tabiatla akrabalarımızı doğrulayan bir eylemdi. Hindu tanrısı Shiva, tohumlarını kadınların üzerine saçmaktan aldığı zevki göstererek insanlara örnek olmaya çalışıyordu. Böylece müritleri de kendi cinsel içgüdülerini ilahi kudretin bir parçasını içlerinde taşıdıklarının kanıtını sayabilirlerdi. Hayatın sürekliliğine kişisel olarak katkıda bulunabileceklerini bilmek, insanların bir bütünün parçası olmaktan aldıkları hazzı pekiştiriyordu. Çünkü tabiata şükran duymak yetmezdi. Onu teşvik etmek de gerekirdi. Batı Afrika'daki Masai toplumu bu görevi düzenli olarak kutladıkları aşk bayramlarıyla yerine getirirdi. Birkaç aylık bir dönem için arkadaşlığa ve evliliğe ilişkin bütün sınırlamalar kaldırılır, insanlar yüzlerce kilometre yol kat ederek rahiplerinin önünde toprağa, hayvanlara ve birbirlerine bereket aşılamak için bir araya toplanırlardı. Herkes, anne ve kız kardeşleri hariç tutulmak üzere herkesle sevişirdi. Bu bir orji değildi, hayata destek vermenin bir yoluydu. Seks ağır işçiliktir demiştir bir Kikuyu kadını. Kendisiyle görüşen antropoloğa konuşmaya vakit bırakmaz. Ama bir zevkin zor elde edilmiş olması da onun değerini azaltmaz. Çinliler cinsel etkinliği kendi tıp sistemlerinin merkezine yerleştirip sağlığı koruma ve hastalıkları iyileştirmedeki rolünü öne çıkararak onu bir rahatlama kaynağı durumuna getirdiler. Seks kan dolaşımını hızlandırıyor ve sinir sistemini gevşetiyordu. Dişi ve eril özlerin birleşmesi enerji ürettiğinden erkekler cinsel ilişki sıklığını yüksek tutarak kendilerini güçlendirebilirlerdi. Ancak toprağın gönlünü hoş tutmak ne kadar önemliyse kadınlara eşit ölçüde zevk vermeye özen göstermek de o kadar önemliydi. Çünkü kadınlar yaşamı uzatan hayati sıvıların üreticisiydiler. Bu doktrinlerin olmayacak biçimlerde mübalağa edilmesi içerdikleri esas anlamı gölgelemiştir. Han yönetiminin danışmanlarından Chang Sang yatak odası sanatında kadınların göğüslerinden salgılanan sıvıları emerek 180 yaşına kadar yaşama teşebbüsünü anlatır. Buna karşılık istisnasız tüm eski seks kılavuzlarında ısrarla tekrarlanan şey kadınların arzularına ilgi göstermenin önemiydi. Eski Avrupa folkloruna göre kadının zevk almaması halinde döllenme gerçekleşmezdi. Culpepper imzalı Ebeliğin El kitabında kısırlığın karı koca arasındaki sevgi eksikliğinden kaynaklandığı açıklanıyordu. Bugün cinsel etkinliği sağlıklı bir hayatın vazgeçilmez bir parçası olarak ortaya koyan görüşlerin kökeni, Taocuların ifadesiyle yaşama bilgisi dışında hiçbir şeye sahip olmadan yaşamanın sade ve mutluluk verici sanatına adanmış bu pagan geleneklerine kadar uzanmaktadır. Bununla birlikte annelerinin yemeklerinden usanan bazı insanlar kendilerini sürprizlerle eğlendirmek umuduyla nasıl egzotik lokantalara taşınmaya başlamışsa bazıları da egzotik yataklarda eğlence aramaya başlamıştır. Ancak ticaret ve seyahatler sayesinde genişlemiş olan ve genişlemesini kesintisiz sürdüren mutfak bilgisine karşılık erotik hayal gücü kısa süre içinde kendini tekrarlar hale gelmiştir. Milattan sonra 450 civarında dünya nimetlerinden ve seksten elin eteğini çekmiş Sofu Vassayana tarafından derlenen ve çok daha kapsamlı bir dizi çalışmanın özetini içeren Kama Sutra, cinsellikten zevk alma tekniklerini etraflı biçimde açıklıyordu. Bu öğretici ve edebi çalışmanın üzerine kimi kişisel hikayeler, başlıcaları Kshemendra'nın, Fahişenin Dua kitabı ve Koka'nın İhtirasın Gizemleri eklendiyse de cinsel azla ilişkin mevcut repertuar hiç değişmeden kaldı. Ovidius ve Lucretius'tan bu yana geçen bin küsur yılda Avrupa ekleyecek yeni bir şey bulamamıştı. Pornografi kendi kutsal kitaplarına sahipti. Bu işin tutkunları şu ya da bu saplantıya kapılma eğilimindeydi. Aşıkların zihinlerini tutsak eden fantaziler her şeyden çok fethetme, hükmetme ve boyunduruk altına alma ile ilgiliydi. Yatak odası dışında hüküm süren en yaygın ilişki biçimi orayı da egemenlik alanına katmak gibiydi. Yasak eylemlere zorlanmakla ya da yasak aşıklar tarafından baştan çıkarılmakla ilgili fantaziler gerçek bir başkaldırı unsuru barındırmıyordu. Her kuşak bu gibi fantazilerde özgürlüğü bulduğunu sanıyordu. Halbuki yaptıkları aynı ilmeği ya da sayılı birkaç ilmekten birini hayal güçlerinin etrafına dolayarak onu boğmaktan başka bir şey değildi. Dolayısıyla 10. yüzyıldan itibaren bir Çinli erkeğin yaşayabileceği en büyük cinsel heyecan, normal gelişimi çocuklukta engellenerek 7 ile 10 santimetre arasında kalması sağlanmış bir çift kadın ayağıyla karşılaşmak oldu. "Bu adet ne zaman başlamış bilmiyorum, alçak herifin biri uydurmuş sanıyorum," diye yazmıştır Çinli bir kadın şair. Ayakları sarma uygulaması saray dansçıları tarafından başlatılmış ve aristokrasi tarafından bir seçkinlik işareti olarak benimsenmişti. Ardından saygıdeğerlik açısından kimseden aşağı kalmadıklarını göstermek isteyen iffet bezirganı orta sınıf mensuplarına da sirayet etti ve izleyen yüzlerce yıl boyunca tartışılmaz bir cinsel arzu nesnesi olarak kaldı. Çünkü seks arzuları konusunda kendini sorgulamaktan hoşlanmaz. Ayakları sargılı olan kadın ne doğru dürüst çalışabiliyor ne de yürüyebiliyordu. Bu durum kocasının kendisini evde aylak tutmaya muktedir olduğunu kanıtlıyordu. Bu kadınların normal olmayan aksak yürüyüşü erkekleri heyecanlandırıyordu. Ayaklara yönelik muamele cinsel birleşmenin vazgeçilmez girizgahı haline geldi. Yayınlanan seks kılavuzlarında ayakların da işe dahil edilebileceği 18 farklı pozisyon önerisi bulunabiliyor, ayaklardan alınacak baş döndürücü zevki artırmanın çeşitli yolları öğretiliyordu. Öpmek, emmek, ısırıp çiğnemek, ayağın hepsini ağza sokmak veya ayak parmaklarının arasına kabak çekirdeği ya da badem yerleştirip bunları yemek gibi. Ebeveynler ayakları deforme olmuş kızlarını fahişe olarak daha yüksek fiyata satabileceklerini biliyor, genç kızlar sargının yol açtığı korkunç acıya katlandıkları için ki bunun bedeli ömür boyu kırık kemiklerle dolaşmaktı, övülüyorlardı. Budist tapınaklarında düzenlenen şenliklerde minik ayak güzellik yarışmaları yapılıyordu. Bu, ayak seyretme toplantılarının çıkış kaynağı, saray hareminin müstakbel adaylarını sergilemekti. 17. yüzyılda Çin'i ele geçiren Mançular bu uygulamayı yasaklamış ve büyük ayaklarından gurur duyduklarını ısrarla belirtmişlerse de kadınların bundan vazgeçmesi kolay olmamıştır. Çünkü şehvani eğilimler her zaman alışkanlıklarına düşkün olurlar. Sargılı ayaklar cinsel ilişkinin verdiği hazdan hiç de aşağı kalmadığı rivayet edilen bir hazdın nesnesi olarak bağra basılmıştı. Ve erkekler bu feragat karşısında yaşadıkları acımayla zevk karışımı duygudan hoşnuttu. Ayaklar gizli tutuluyor, böylece cinsel organlar kadar gizemli kalmaları sağlanıyordu. Kadınların kendi ayakları üzerinde doğru dürüst yürüyebilmesi için nedenler sıralamak 200 yıl sonrasının kadın özgürlüğü hareketine dönüşmüştü. Bir Fransız doktorun bildirdiğine göre 1895'te bile kadın ayaklarının şehvani duygular uyandırdığı Hristiyan Çinlilerin günah çıkarırken anlattıklarından öğrenilebiliyordu. Ayrıca kuzeydeki Sui Yuan'ın eyaletinde de kadınlar ayaklarını sarmaya ve güzelce süsledikleri minik ayakkabılar yapmaya çılgınca düşkünlüklerini ta 1930'lara kadar sürdürmüşlerdi. Bu gelenek zenginliğinin doruğunda bulunan ve bu sayede teknoloji ve sanatta dünya liderliğini ele geçirmiş olan Çin tarafından gaddarlık erotizmine armağan edilmiş özel bir biçim oldu. Avrupa'da sağlık açısından önemli bir tehdit oluşturduğu Roma döneminden Rönesans'a ve 9. yüzyıla kadar hekimlerce bildirilmiş olmasına rağmen beli sımsıkı saran korse ile benzer tatminler aramıştı. Haz kavramı giderek genişleyecek yerde baskı ve müsamaha dönemleri döngüler halinde birbirini izledi. Zenginler nükteli müstehcenlikleri yüzünden yoksulları hor görüyor, sonra da lanetledikleri alışkanlıklar karşısında büyülenip bunları sahipleniyorlardı. Yoksullar ise saygınlığa kah aşık oluyor, kah bundan nefret ediyordu. Şehvet düşkünlüğünün bir 10 yıldan, bazen de 100 yıldan diğerine nasıl dalgalandığı, geriye kalan erotik sanat eseri kümelerinin irili ufaklı görünümünden anlaşılabilir. Mesela Çin'de en az M.Ö. 1000 senesinden kalma pornografik nesneler ele geçmiş olmasına rağmen, pornografi üretiminin ilk altın çağı M.Ö. 7. yüzyıla, imparatorluğun sınırlarının bugünkü İran'a, Kore'ye ve Vietnam'a kadar dayandığı döneme rastladı. Refahın artması, bu dönemde başarıya müthiş önem verilmesine rağmen ya da belki tam da bu yüzden erotik zenginliği teşvik etmişti. Çin, daha sonra bütün dünyanın taklit edeceği sınav sistemini bu dönemde icat etti ve ülkenin bağnaz ve batıl inanç sahibi bir rahibi olan İmparatoriçe Wu Chao tarafından yönetiliyor olması bir şeyi değiştirmedi. Haz arayışını bastırmaya dönük bir ölçülülüğün resmi inanç olarak yeniden tesis edilmesi ancak 13. yüzyılda gerçekleşti. Daha sonra 18. yüzyılda erotik sanatın bir yenilenme dönemine girmesiyle kibar fahişelerin boy gösterdiği gösterişli umumhaneler birer kültür ve eğlence merkezi olarak belirdi. Ve Nankin, görülmemiş bir bolluk ve savurganlığın hüküm sürdüğü müthiş sefahat mahalleleriyle nam saldı. 19. yüzyılda İmparator Tongzi, Frengi'den ölmüş ve Taiping ayaklanmasında 1850 ele geçirilen 6000 oğlan çocuğu, sargılı ayakları ve makyajlarıyla tas tamam birer erkek fahişi olarak kullanılmak üzere idiş edilmişti. Böyle saplantı dönemlerin yerini aniden kuvvetli tepki dönemlerine bırakması türünde dalgalanmalar pek çok ülkede kendini göstermiştir. Püritenlik bazen doğudan gelmiştir, bazen batıdan, bazen iktidarı elinde tutanlardan kaynaklanmış, bazen de onlara bir tepki olarak gelişmiştir. Seks meselelerinde geriye bakıp da iç geçirilecek bir altın çağ hiç yaşanmamıştır. 1950'lerde Çinli komünistler bu muğlak geleneklerinin anısını ortadan kaldırma çabasıyla olağanüstü miktarda erotik kalıntıyı sistematik olarak yok etmişlerdir. Kinsey, 1930'lar ve 1940'larda Amerikalıların nasıl cinsel tatmine kavuştuğunu araştırmaya giriştiğinde, zenginlerle yoksulların bu konudaki fikirlerinin birbirine hemen hiç tutmadığını keşfetti. Bu iki kesim ayrı gezegenlerde yaşıyordu sanki. Yoksullar küçük yaşlardan itibaren sarsılmaz bir kararlılık ile kendilerini genital sekse teslim ediyorlardı. Evlilik öncesinde cinsel ilişkiye giren yoksulların sayısı zenginleri 7 kez katlıyor, fahişelerle ilişkiye girme sıklığı ise yoksullarda zenginlerin 3 katına çıkıyordu. Ancak yıllar geçtikçe yoksulların sadakat eğilimi kendilerinin tersine hayata daha mazbut bir giriş yapmış olan zenginlerinkini aşıyordu. Gençliklerinde yoksullardan 2 kat fazla mastürbasyon yapan ve cinselliği genellikle belden yukarısıyla sınırlayan zenginler yaşları ilerledikçe aşk sanatına vakıf oluyor, deneyiciliğe, hatta öpüşmeye bile kuşkuyla bakan ve çıplaklığın ayıp olduğunu düşünen yoksulların aksine göğüslerle ve ön sevişmeyle özel olarak ilgilenmeye başlıyorlardı. Bir başka deyişle insanların refah seviyesinin artması seksi daha renkli kılıyordu. Ne de olsa Kama Sutra'daki nasihatlerin esin kaynağı Hindistan'ın müreffeh ortaçağ kentlerinin boş zamandan yana sıkıntısı olmayan tüccarlarıydı. Cinsel ağzın üçüncü biçimi aşk ve kalıcı yakınlık duyguları doğurur. Dolayısıyla yaratıcıdır. Ama bilinen en eski folklorlardan bugüne kadar bir sır olarak değerlendirilmiştir. Batı Afrikalı çocuklara seksi öğretmek için anlatılan masalların onu hazır çözümleri bulunmayan bir çeşit saklambaç oyunu gibi göstermesi bu yüzdendir. Bay Penis ile Bayan Vulva'nın maceralarını anlatan bu popüler çocuk hikayeleri trajik birer farstır. Geleneğe boyun eğmeyi öğütlemezler. Tek yaptıkları kaçınılmaz güçlüklerle baş etmenin yolu olarak mizahı öne çıkarmaktır. Ana babalar grotesk bir üslupla temsil edilirler. Ağaçların içinden fırlayıp çıkan Bay Penis iyi yürekli bir adamdır ama Bay Husiye bencil biridir. Her hikayeden çıkarılan ders bir sonrakiyle çelişir, evlilik dışı cinsel ilişki hem yüceltilir hem cezalandırılır. Seks hem eğlencelidir hem de zalimce. Ve bu hikayelerde fantazilerden amaç mutlaka arzu uyandırmak değildir. Dünyanın geri kalan bölümü cinselliği bir muamma olarak görmeyi sürdürmüştür. Bunun nedeni belki de diğer işlerinin büyük kısmını başarının en iyi yolunun bencillikten geçtiği varsayımıyla yürütmüş olması, cinselliğe ait güçlerin ise diğer kamlığı harekete geçirme yetenekleri itibarıyla yıkıcı unsurlar olarak görünmüş olmalarıdır. Bu durumda yapılacak en iyi şey cinselliği kamusal alandan ihraç edip dört duvar arasının mahremiyet bölgesine sürmekti. Aşkın dini olduğunu ileri süren Hristiyanlık bile seksüel aşktan korkmuş ve onu Luther'in şehveti tedavi eden bir hastaneye benzettiği evliliğin içine sıkı sıkıya hapsetmiştir. Bir aşk yaratıcısı olarak cinselliği her zaman tehdit etmiş olan yabancı madde kıskançlıktır. Diderot'un muazzam ansiklopedisinde aşk, başka bir varlığı sahiplenmek ve o varlıktan zevk almak biçiminde tanımlanıyordu. Aşıkları böylesine güvensizliğe sürükleyen de mülkiyetin bütün ilişkileri düzenlediği bir dünyada belki de kaçınılmaz olan bu sahip olma arzusuydu. Kaybetme korkusuna kapılmaları ve aşkı aşk yapan şeyin onu her gün yeniden içlerinde hissetmek olduğunu kabullenememeleriydi. Bu tutumun kökenleri aşkı fetih amaçlı bir çeşit savaş olarak gören Hint kaynaklı eski seks kılavuzlarında bulunabilir. Herkesin kaderinin savaşa bağlı olduğu bir çağda da bu kaçınılmazdı. Kama Sutra, usta bir gözlemle aşkın ancak her iki tarafın galibiyetiyle mükemmelleşebileceğini belirtiyordu. Buna rağmen kimin kimi daha çok sevdiği konusu aşıkların gündeminden hemen hiç düşmemiştir. Ya hep ya hiç mantığı mutlaka teslimiyet çağrısı. Bu militer idealler cinselliğin yatak odası dışındaki ilişkiler üzerinde muhtemel etkilerini kısıtlamış, yaratıcılığın önünde engel oluşturmuştur. Genital ifadesine hiç ulaşamayan külliyetli miktarda cinsel duyguyla çevriliyiz çünkü. Karşılıksız aşk ve değişen seviyelerde ılımlı çekim ve hissiyat gibi. Ve bunların büyük bir kısmı ziyan olup gitmekte. Bebeklik çağında cinsel uyarının çoğu seksle hiç ilgisi olmayan bir sürü etkene alışılmadık ya da korkutucu tecrübeler, kovalanmak, dayak yemek, uçağa binmek ve benzeri gibi dayandığını, uyarıcıların listesinin geçen zamanla birlikte tedricen daraldığını unutuyoruz. Neyin seksi sayılacağı kısmen de toplum baskısıyla belirleniyor. Bütün ilginin orgazma, bu zafer ve teslimiyet anına yöneltilmesi cinsel haz düşüncesini kısıtlamıştır. Tıpkı cinsel enerjinin boşaltılması gerektiği, hedefe gönderilmezse elinizde patlayacak bir cephaneden farksız olduğu inancı gibi. Boşalmayla sonuçlanmayan cinsel birleşmenin Çinliler ve Hintliler arasında pek çok taraftar bulmuş olduğu, ilkel dediğimiz kavimlerin çoğunda Endonezya'daki Daniler gibi her doğumu 4 ile 6 senelik bir cinsel perhiz döneminin izlediği, Yorubalarda çoğu kadının normal olarak kocalarıyla aynı yatakta uyuyamadığı, doğum kontrol yöntemlerinin yaygınlaşmasından önceki zamanlarda çiftlerin öpüşerek saatler geçirdiği unutuluyor. Duhul, sevgi göstermenin tek biçimi değildir. Müpem cinsel çekimleri faydalı amaçlara yöneltmenin yolları 17. ve 18. yüzyıllarda özellikle Fransızlar tarafından araştırılmıştır. Özel karışıklıklara meydan vermeden toplumsallaşma sanatı olan flört ve işvebazlık onların icadıdır. Bu dönemde eski anlamıyla kullanıldığında aşık kelimesi pekala bir hayranı anlatabilirdi. Mutlaka bir cinsel partner olması gerekmezdi bunun. Aşk yapmak deyiminin başlangıçtaki anlamı da kur yapmaktı. Cinsel ilişkide bulunmak değil. Flört, romantik aşka yeni bir istikamet kazandırmıştı. Seksin dahil olmadığı bir çeşit seks ilişkisiydi flört. Sevişmenin hazırlık safhalarının sevişmeyle noktalanma zorunluluğu olmadan uzatılması ve sürdürülmesiydi. Sevileni idealize etmektense onu anlamayı amaçlıyor ve iki insanın birbiri üzerinde hoş ve uyarıcı bir etki uyandırma gayretine dayanıyordu. Ancak insanların büyük kısmı karşılarındakini bir an önce ele geçirme telaşındaydı ve flörtçüleri sahtekarlıkla, rol yapmakla, sevme yeteneğinden yoksun olmakla, hiç bitmeyen bir maskeli balodoymuş gibi davranmakla suçladılar. Kadınların temel işlevinin evlenip çocuk doğurmak olarak görüldüğü bir dönemde bu düşmanlık anlaşılır bir şeydi. Ama kadınlarla erkeklerin bağımsız kişilikler olduğunu ve her birinin keşfe değer fikirler taşıdığını kabul ettiğimiz anda flörtü birbirimizi tanımaya yönelik olarak ortak ve karşılıklı bir çaba üzerine kurulacak yeni bir ilişki türünün ilk adımı olarak görmememiz için hiçbir neden yoktur. Belki de ileride flört sözcüğünün yerini cezbe dayalı olmakla birlikte cezbetmekten çok daha fazlasını amaçlayan bir macerayı belirtecek daha geniş anlamlı bir sözcük olarak alacaktır. Avcı Kung kabilesinin bir atasözü şöyle der. Hiçbir erkeğin gönlünde tek bir kadına yetecek kadar yer yoktur. Evlilik dışı ilişkiler ve boşanma bu gerçeğe ayak uydurmanın pek de yaratıcı yolları olamamıştır. Yine de erotizmi aşkı hünerle pişirme sanatı olarak tanımlayan Kongolu yazar Sonny Laobo Tansi'nin bize hatırlattığı gibi hala keşfedilmeyi bekleyen muazzam bir menü var önümüzde. Ve bunu yapmadığımız sürece daha pek çok duygu ziyan olup gidecek. Yemek pişirmek sadece duyularla değil, canlı olan her şeye ilgi duyarak kotarılan bir iştir. Ve en lezzetli yiyecek, geçici bir süre için bile olsa bir yemeği birbirlerine karşı iyi duygular içinde paylaşanların boğazından geçendir. 7. Erkeklerin kadınlara ve diğer erkeklere duyduğu arzunun yüzyıllar içinde şekil değiştirmesi. Kadınların giderek daha serüvenci olmaları ve hayattan beklentilerini hiç durmadan yükseltmeleri, erkekleri her gün biraz daha yetersiz bulmaları gibi önlenemez bir gidişatı mı haber veriyor? Patricia, 1968'de barikatları fazlasıyla eğlenceli bulduğu için sınavlarını veremeyen bir hukuk öğrencisiymiş. Ama bundan hiç pişman değil. Çok zevkliydi, diyor. Memurluğa başladıktan sonra sendika eylemcisi olarak bir 10 yıl daha sürdürmüş mücadelesini. Bu da zevkliymiş. Bayılıyordum bu işe. Müthiş heyecan veriyordu bana. Ama insan çarçabuk yaşlanıyor işte. Böylece 35 yaşında üniversiteye geri dönmüş. Clermont Ferrand'daki gelir vergisi yüksek okulunu bitirmiş ve şimdi vergi müfettişi olarak çalışıyor. Önceki bölümlerden birinde de bir vergi müfettişiyle karşılaşmış olduğumuzdan aynı meslekten iki insanın birbirine nadiren tıpatıp benzediğini hatırlatmakta yarar var. Gençliğini polisleri protesto ederek geçirdikten sonra bir çeşit polis memuru olmaktan son derece memnun. Barikatlar böylece tamamen boşa gitmemiş. Kan toplama yöntemini değiştirdim o kadar. Sherlock Holmes değilim ben, Zorro da değilim. Sadece diyorum ki herkes için eşitlik sağlanmalı. Bazıları geriye kalanların zararını pahasına daha az vergi ödememeli. Patricia'nın bölgesindeki 180 vergi müfettişinin yalnızca 20'si kadın. Kadınlar bu göreve talip olmaktan çekiniyorlar. Çünkü işin ruhu erkeklerle karşı karşıya gelebilmekti. Ama kadın olması Patricia'nın deneyiminde bir sorun oluşturmamış.